Ayrım 23. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin, sayfa 330. Son anı. Sabahattin Ali'ye değgin yazmam çok zor. Bu zorluk onu bütün yanlarıyla olmasa bile pek çok yanlarıyla, eksiği, artığıyla çok yakından tanımamdan geliyor. Böyle olunca Sabahattin Ali üstüne yazacaklarımın yanlış anlaşılmaması, yanlış değerlendirilmemesi için ona değgin her şeyi ayrıntılarıyla uzun uzun anlatmam, olayların nedenlerini, Sabahattin'in kimi davranışlarının gerekçelerini, psikolojisini geniş geniş yazmam gerekiyor. Bu denli geniş yazma olanağı bulamadığımdan ölümünden hemen sonra o zaman yayımlamakta olduğum Baştan adlı haftalık gazetenin Sabahattin Ali özel sayısındaki yazım dışında bugüne dek Sabahattin için bir şey yazmadım. Sabahattin Ali konusunda Cevdet Kudret'le Tahir Alangu ile Demir Özlü arasında yazılı tartışmalar oldu. Bulgaristan'daki Türkolog İbrahim Tatarlı da bu konuda yazdı. Bu tartışmaların hiçbirine katılmadım. Çünkü bir dergilik boyutta sınırlanmış bir yazıda Sabahattin Ali'yi gereğince değerlendiremeyeceğim için yazacaklarımın yanlış anlaşılmasından çekindim. O tartışma yazılarında kimisi bilmediğinden Sabahattin'in insancıl eksiklerini yok saymaya, onu mitleştirmeye çalışırken, kimisi de kendisine şuradan buradan iletilen gözlemleri, nedenlerini ve Sabahattin'in sanatçı kişiliğinin özelliklerini göz önüne almadan olduğu gibi yazdı. İleride oldukça geniş olarak Sabahattin'le arkadaşlığımızı, ilişkilerimizi, işbirliğimizi yazmayı tasarlıyorum. Böyle bir yazıda içinde yaşadığımız ortamın ekonomik, sosyal, politik koşullarını da yazacağım ki Sabahattin'in kimi davranışlarının nedenleri anlaşılabilsin. O günlerin üstünden aşağı yukarı 30 yıl, yani bir kuşaklık yaşantı geçti. İşte bütün bu nedenlerle Yansıma'nın Sabahattin Ali özel sayısı için Sabahattin'e değgin son adımı anlatmakla yetineceğim. Sürgün, genel gözetim altında bulunduğum Bursa'dan cezam bitmiş İstanbul'a dönmüştüm. Bulabileceğimi sandığım her yerde Sabahattin'i aradım. Ortalarda yoktu. Tanıdıkları nerede olduğunu bilmiyordu. O sıralarda kamyonculuk yapıyordu. Sabahattin için son bilinen taşıyıcılık yaptığı kamyonla bir yerlere gittiğiydi. Baştan adlı bir haftalık siyasal gazete çıkarmaya başladım. Sabahattin Ali'nin kişiliğini bildiğimden, Baştan gazetesinde onun bir yazısını yayımlarsam dayanamaz ortaya çıkar diye düşündüm. Türkiye'nin neresinde olursa olsun ya gelir ya bir haber ulaştırırdı. Marco Paşa'da çıkmış baş yazılarından birini Baştan da yayımladım. İkincisini yayımladım. Günler haftalar geçti Sabahattin'den haber çıkmadı. Yazısı yayımlansın da ondan haber çıkmasın. Olacak şey değildi. Aradan aylar geçmişti. Bir gün evime İstanbul Savcılığından bir çağrı yazısı geldi. Dostum Esat Adil'e de aynı çağrı yazısı gelmişti. Belli gün belli saatte savcılıkta bulunacaktık. İkimiz de büyük bir meraka kapıldık. Belki beni yazdığım yazılardan yine savcılığa çağırıyorlardı. Ama avukat Esat Adil o sıralarda yazı da yazmıyordu. İstanbul Adliyesi şimdiki büyük postanede çalışıyordu. Esat Adil'le gittik. Savcılar üst kattaydı. Avukat Mehmet Ali Cimcoz'la eşi Adalet Cimcoz'la savcılık odalarının bulunduğu koridordaydı. O zamanlar kendileriyle uzaktan tanıştığımız için selamlaşmakla yetindik. Savcılık odasına önce beni çağırdılar. Aklımda kaldığına göre savcının adı ya Davas ya da Davaslıydı. Savcının masasının karşısında ayaktaydım. Savcı, sizi tanıklık için çağırdık dedi. Bazı eşya göstereceğim. Kimin olduğunu bilirseniz söyleyin. Masanın altında duran ak bezden bir torbadan bir pantolon çıkardı. İlk bakışta Sabahattin'in pantolonu olduğunu anladım. Yünlü kumaş, boz renkli, kahverengi damalı. Savcı sordu, kimin olduğunu biliyor musunuz? O zamanlar öyle zor koşullarda, bunalımlı, baskılı bir dönemde yaşıyorduk ki, öyle haksızlıklarla karşılaşıyor, öyle uydurma nedenlerle cezaevlerine atılıyorduk ki, her şeyden kuşkulu çekinir olmuştuk. Savcı elinde bir arkadaşımızın pantolonunu tutuyor ve size bu kimin diye soruyor. Altından ne çıkacağı hiç belli değil. Suçsuz olmakla da insan cezadan kurtulamıyor. Suçsuzluğumuz mahkemede anlaşılana dek 5-6 ay cezaevinde yatırıldığımız çok olmuştu. Savcıya hayır bilmiyorum dedim. Savcı dinginlik içinde pantolonu koyduğu torbadan kırılıp iki parça olmuş pipo çıkardı. Bunu biliyor musunuz kimindir? Sabahattin davranışlarıyla, yüzüyle, konuşmasıyla olduğu denli, giyinişiyle de özgün bir kişiydi. Eşyası hemen tanınırdı. Sabahattin'in iki parça olmuş piposunu tanıdım. Bir ürküntü duydum. "Bilmiyorum," dedim. Savcı torbadan çıkardığı dolma kalemini gösterdi. "Bunu bilmiyorum." Savcı bu kez torbadan bir not defteri çıkardı. Sayfalarını açıp gösterdi. Yazıların çoğu eski yazıydı. Sabahattin'in el yazısını elbet tanımıştım. Her şeyi özgün demiştim ya, Sabahattin yeşil mürekkeple yazardı. Bu yazıların kimin olduğunu biliyor musunuz? Açıkçası başıma gelen onca olaydan sonra uygulanan adalete hiç güvenim kalmamıştı. Onun için doğruyu söylemenin mi, söylememenin mi uygun olacağını kestiremiyordum. Ama yeşil mürekkeple yazılmış Sabahattin'in yazılarını görünce kimin olduğunu söylememezlik edemezdim. İşin içinde bir kötü şey olduğunu sezinleyip ürperdim. Savcı cevabımı beklemeden torbadan kırık gözlük parçaları çıkardı. Sabahattin'in çerçevesiz gümüş saplı gözlüğünün parçaları, kırık camları. Nedendi sarsılıp bozulduğumu savcı da anlamış olmadı ki, bu kez sormadı, açıkladı. Bulgaristan sınırında çalılar arasında bir yerde bir ceset bulunmuş. Cesedin üstünden bu eşya çıkmış. Eşyanın Sabahattin Ali'nin olduğu sanılıyor. Savcının elindeki kırık gözlük camlarına baktım, gözlerim doldu. Savcı torbadan Sabahattin Ali'nin pantolonunun kumaşından spor ceketini çıkardı. "Evet, Sabahattin'in," dedim. Sesim titriyordu. Ceketin üzerinde kurumuş kan lekeleri vardı. Savcının yazılı ifademi alıp almadığını şimdi anımsayamıyorum. Savcı, "Bir cinayetin üzerinde duruyoruz. Kovuşturmanın güvence altında yürütülebilmesi için Sabahattin Ali'nin eşyasını gördüğünüzü, buradaki konuşmamızı hiç kimseye söylemeyin," dedi. Kendimi tutup ağlamamak için sesimi çıkarmadım, dışarı çıktım. Bir şey açıklamama kalmadan kapıda duran Esat Adil'i çağırdı savcı. O çıkana dek bekledim. Esat Adil çıkınca Mehmet Ali Cimcoz savcının odasına girdi. Karaköy'e dek Esat Adil'le yürüdük. Öğle yemeğini Karaköy'de Ziraat Bankası'nın arka sokağındaki dönercilerden birinde, şimdi o dönerci dükkanları yok, yedik. Akşam Esat Adil'in evinde buluşmak üzere birbirimizden ayrıldık. Akşam Cihangir'de Gökdeniz Apartmanı'nın üst katındaki Esat Adil'in dairesine gittim. O gece sabaha kadar hiç uyumadık. Hep Sabahattin Ali üzerine konuştuk. Cinayet ihtimalleri, nedenleri üstünde düşündük. Balıkesirli olan Esat Adil, Edremit'te olan Sabahattin Ali'yi benden çok daha eskiden tanıyordu. Esat Adil'le gün ışığına dek süren o geceki konuşmamızı burada açıklayamayacağım. Çünkü o konuşmamız Sabahattin'in, Esat'ın benim kişiliklerimizi ortaya koyacak niteliktedir. Bu nedenle daha önceki konuşmalar, olaylar, söylentiler yazılıp açıklanmazsa, salt o geceki konuşmaların doğru değerlendirilmesi olanağı yoktur. Yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Savcılıkta gördüklerimi, savcıyla konuşmalarımızı hiç kimseye söylemedim. Sanırım Esat Adil de söylememişti. Savcının bizi çağırmasının üstünden 2 ay kadar geçti. Bir sabah Beyazıt'taki evimden çıkmış Çakmakçılar yokuşundan aşağı iniyordum. Daha sabah gazetelerini görmemiştim. Yokuştan yukarı çıkan tabelacı Ziya ile karşılaştık. Büyük bir heyecanla, "Sabahattin Ali'yi öldürmüşler, gazeteler yazıyor," dedi. Olayı önceden bildiğimden hiçbir şaşma belirtisi göstermedim. O günkü bütün gazeteler olayı yazıyordu. O günlerin birçok, hemen hepsi fıkra yazarı, baş yazarı, gazetecisi Sabahattin Ali'ye iğrenç bir biçimde sövmeye başladı. Sabahattin Ali'ye sövme yarışı yurtseverlik gösterisi biçimine girmişti. Bu ağır iğrenç sövgüleri yazanların içinde Sabahattin'le arkadaşlık etmiş olanlar da vardı. Öyle bir yılgınlık dönemiydi ki Türk edebiyatının övüncü olan bir yazara yapılan bu saldırılara hiç kimse karşı çıkamıyor, cevap veremiyordu. Öyle kapkaranlık bir dönemdi ki dinsel ve ulusal geleneklerimizi de çiğneyerek bir ölünün arkasından sövenlere cevap vermek büyük tehlikeleri göze almak olurdu. Durum dayanılır gibi değildi. Bunun üzerine çıkardığım Baştan adlı haftalık gazetenin bir sayısını Sabahattin Ali'ye ayırdım. Baştan'ın Sabahattin Ali özel sayısı için Sabahattin'in en yakın arkadaşlarından, dostlarından yazı istedim. Hiçbiri yazmadı. Açıkça yazamayacaklarını söyleyenler de, bahaneler bulanlar da oldu. Neden böyle olduğunu anlayabilmek için o dönemin koşullarını, Sabahattin Ali'nin yaşamını, kişiliğini, bu olaydan önceki nedensel olayları bilmek gerekir. İleride bunları da yazmayı düşünüyorum. Baştanın Sabahattin Ali özel sayısında iş başa düşmüştü. Mustafa Uykusuz, Rıfat Ilgaz, bir de ben yazdım. Şimdi ansıyamadığım bir iki kişi daha yazdı. Ölümünün üstünden zaman geçtikçe Sabahattin için yazmanın tehlikesi daha da arttı. O sıralarda baştan kapatılmıştı. Yazacak yerim kalmamıştı. Geçim dolayısıyla Gelincik adlı kötü bir magazinle ilişkim vardı. Şimdi Ayvalık'ta bulunan diş hekimi Sayın Muhdis Küntün gönderdiği Sabahattin Ali'ye değgin yazıları, notları, belgeleri, ziyan olmamaları, unutulmamaları için günü gelince değerlendirilir, yararlanılır umuduyla hiç de uygun yeri olmayan Gelincik'te imzasız olarak yayınladım. Dipnot: Muhdis Küntün mektupları 372 ve izleyen sayfalarda yer alıyor. İşte yıllar sonra Tahir Alangon'un Sabahattin Ali incelemesinde yararlandığı belge, benim Gelincik'te adım olmadan yayımladığım o yazıdır. Dipnot: bu konuda Cevdet Kudret'in mektubuna bakınız. Sabahattin hiç kuşkusuz çok değerli bir yazardı ama bana göre asıl büyük yazarlığının kapısını daha yeni aralamıştı. İşte bunun için onun ölümünün acısını ben başkalarından daha derin, daha etkin duymaktayım. 4 Mayıs 1985 Pazar günü notu. Darüşşafaka Lisesi'nin 114. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıya gittiğimde sınıf arkadaşım 918 İhsan Devrim Sabahattin Ali'nin Petrograd Pastanesi'nde Ağa Camii karşısında kendisine Kuyucaklı Yusuf'un süreyi olan Çineli Kübra adlı romanından parçalar okuduğunu söyledi. Dipnot: Sabahattin Ali'nin taslak halinde olan bir romanı. Basılmamış, roman taslağının nerede olduğu bilinmiyor. Roman nerede? Bilinmez. Öyle kadın ki Ali'ye, neyin ayırdığında ki onu bilsin. Not: Sabahattin Ali olayı. Nokta: 23 Mart 1986. Not: bir gazete yazı dizisinin Sabahattin Ali ile ilgisi olan kısmının kupürünün kenarına yazılmış. Yazık ki bu yazının tarihini yazmamışım. 946 savcısı yüzbaşının anılarıydı. O anılarda benden hiç söz etmemiştir. Sonradan istifa ederek avukatlık etti ve genç yaşında öldü. Bu tefrikanın tümünü bulmak gerekir. Dipnot: hazinesinin kenarından not düştüğü gazete yazısı. Büyük tahkikatlarda siyasi kısmın nezarethanesinde kalan sanıkları hiç ummadıkları sıralarda ve umumiyetle sabaha karşı uyandırıp sorguya çekmek, uyku sersemliği içinde birçok sırları vermeleri bakımından epeyce işimize yarıyordu. Büyük tahkikatlarda portatif karyolasını makam odasına getirtip orada ikamet eden emniyet müdürü ile de bu hususta mutabık kaldık. Sabahattin Ali'yi bir gece sabaha karşı uyandıracak ve cevaplara hazırlıklı olmadığı bir anda sorguya çekecektik. Sabahattin Ali getirildi. Nitekim o sabah çok erken saatlerde emniyet müdürünün odasında buluştuk. Nöbetçi memura hemen Sabahattin Ali'yi getirmesini söyledim. Biraz sonra da arzu ettiğimiz bir mahmurluk içinde Sabahattin Ali karşımızdaydı. Kırlaşmış saçları, gözlüğü, kısa boyuna rağmen zinde yapısıyla onu ilk defa görüyordum. Tipik bir insandı. Gerçi üzerinde daha henüz uyanmış olmanın mahmurluğu vardı ama bu mahmurluk çok geçmeden kaybolup gitti. Yerine gözleri cin gibi parlayan, üstelik cevapları esprili bir Sabahattin Ali geliverdi. Üstelik büyük bir rahatlıkla sanki 40 yıllık bir ahbapmışız gibi konuşuyordu. İlk öğretmen okulu mezunu olduğunu, bilahare ortaokul öğretmenliği imtihanını verdiğini söyledi. İyi Almanca biliyordu. Talebeliği sırasında Aydınlık dergisini elinden düşürmediğini, üzerinde bunun büyük etkileri olduğunu sözlerine ilave etti. Daima da bu derginin heyecanını duyduğunu belirtiyor, Konya'da öğretmenlik yaparken mahkum edildiğini fakat af kanunundan faydalanarak çıktığını anlatıyordu. Sabahattin Ali yazardı ve aynı zamanda Devlet Konservatuvarı'nda görevliydi. Nihayet sorguya şöyle başladı. Sol fikirler ve... Meşriyatınızda sol fikirler fazlaca hakim görülüyor. Evet efendim, ben samimi bir sosyalist mefkureliyim. Yurt ve Dünya dergisiyle de alakalandım. O grubun hepsiyle yakınlığım mevcuttur. İstanbul'da Cami Baykurt ile Serteller ailesiyle samimi dostluklarım vardır. Fakat sizi temin ederim ki gizli komünist teşkilatıyla katiyen alakam olmamıştır.
Böyle bir gizli teşkilat var mı?
3-4 sene kadar evvel Suat Derviş ve kocası Reşat Fuat Baraner'in böyle bir teşkilatla alakaları dolayısıyla yakalanıp tevkif edildiklerine, son zamanlarda da Pertev Naili Boratav'ın kardeşlerinin bir kısım üniversitelerle beraber nezaret altına alındıklarını işittim efendim. Doktor Şefik Hüsnü Deymer'i tanır mısınız? Aydınlık Neşriyatı'ndan tanırım. Zaten onu Türkiye'de tanımayan da hemen hemen yoktur. Lakin temasım olmamıştır. Sosyalist partilerle temasınız? Esat Adil Bey yakın arkadaşımdır. Gerçek bir sosyalisttir. Onun partisini benimserim. Diğer sosyalist partiyle alakadar olmadım. Esasen bu iki sosyalist lider arasında büyük bir rekabet ve gerginlik vardır. Esat Adil o parti için esrarengiz tehlikeli teşkilatları vardır. Dikkatli ol demişti. Neden lüzum gördü? Sabahattin Ali ustaca kaçamaklı cevaplar veriyor, dilinin altındaki baklayı çıkarmıyordu, sorguya devam ediyorduk. Peki, Esat Adil size böyle bir ihtar yapmayı neden lüzumlu gördü dersiniz? Efendim, yukarıda arz ettiğim gibi Cami Baykurt ve Serteller ailesiyle yakın dostluğum vardır, sık sık buluşurduk. Konuşmalarımızda Doktor Şefik Hüsnü Deymer'in Marksizme derin vukufu ve bu alanda Meynermiler şahsiyeti üzerine epeyce şeyler anlatırlardı. Ben de Esat Adil ile sohbetim sırasında herhalde ara sıra bahsettiğim için böyle bir ihtara lüzum görmüş olmalı. Yoksa Şefik Hüsnü ile irtibatım hiç olmamıştı. Sertellerin ve Cami Baykurt'un Doktor Şefik Hüsnü Deymer ile münasebet dereceleri etrafında ne biliyorsunuz? Dostluklarından başka bir şey bilmiyorum. Şöhret yapmış güzel eserlerinizle beraber dil bilginiz de herhalde size Ankara'da yabancı diplomatlar nezdinde iyi bir muhit temin etmiştir. Neşesi kaçıverdi. Bu sual Sabahattin Ali'nin neşesini kaçırıverdi, dudak büktü. Neden sorduğunuzu bilmiyorum ama bütün basın ve kültür ateşeleriyle tanışırım. Kendilerine de nezaket ziyaretlerinde bulunurum efendim diye cevap verdi. Sorgu bizim için çok önemliydi. Çünkü Doktor Şefik Hüsnü Deymer ifade verirken Sabahat Ali'yi yakından tanıdığını, aralarında iyi bir dostluk olduğunu söylemiş, hatta Ankara'da gizli komünist şurası üyelerinden ve Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi'nin yöneticilerinden Zeki Baştımar ile münasebetlerini uzun uzun anlatmıştı. Üstelik partinin Merkez Daimi İcra Komisyonu gündeminde Sabahattin Ali'nin yardım teklifleri diye bir not bile yazılıydı. Sabahattin Ali'nin şimdilik gönderilmesine lüzum gördüm ve nöbetçi memuru çağırarak götürmelerini söyledim. Sabah olmuştu. Nezarethanede görevli polis memurlarına Sabahattin Ali'nin katiyen diğer sanıklarla görüştürülmemesini tembih ettik. Ve siyasi kısımda buna göre sıkı tedbirler alındı. Tahkikata devam ediyorduk. Not: Sabahattin Ali için Soyut'un Ocak 1977 sayısında Berlin Taşan'ın Sabahattin Ali üzerine yazısı var. Notlar: Bay X diye bir arkadaşımız var. Onunla arkadaşlığımız daha yenidir. Diyelim ki 2-3 aylıktır. Bu arkadaşımızla aramızda bir olay geçmiştir. Bay X bir söz söylemiştir. Bize ya da başkasına herhangi bir davranışta bulunmuştur. 2-3 aylık arkadaşımız Bay X'in olayını, sözünü, davranışını ister istemez kendimize göre yorumlamış ve sonunda Bay X için bir yargıya varmışızdır. Bay X'le arkadaşlığımızın çok uzun sürdüğünü düşünelim. Diyelim 10-15 yıl boyunca onunla yakından ilişkimiz olmuştur. Uzun süren bu sıkı ilişkimiz sonunda arkadaşımız Bay X'in kişiliğini, gizli yanlarını, özünü, niyetlerini, art niyetlerini daha iyi öğrenmiş, onu daha iyi tanımışızdır. İşte bu yakından tanıyışımızdan sonra Bay X için onunla arkadaşlığımız 2 aylık iken verdiğimiz yargının değiştiği çok olur. Onun o zamanki olayını, davranışını, sözünü doğru yorumladığımızı anlarız. Hatta büsbütün ters yorumlamış bile olabiliriz. O eski sözü, geçmiş davranışı ya da olayı Bay X'in kişiliğini yakından tanımamızın verdiği yetkiyle ve onu bilmenin ışığı altında yeniden yorumlarız, yeniden değerlendiririz. Böylece çok zaman Bay X için ilk yardımımızın tam tersi yargılara varırız. Herhalde doğru olanı Bay X'i az tanıdığımız zamanki yargımız değil, onu uzun süre yakından tanıdıktan sonra verdiğimiz yargıdır. Az tanıdığımız zaman hayranlık duyduğumuz birisinden onu iyice tanıdıktan sonra nefret ettiğimiz ya da bunun tersi durumlara düştüğümüz çok olmuştur. Bir kişinin aynı olayını, aynı davranışını, aynı sözünü birbirine ters değerlendirmemiz bu yüzdendir. Birbirlerini seven çiftlere hayran oldukları aynı davranışlarının birbirlerini yakından tanıdıktan, yıllar süren evlilikten sonra çok sevimsiz gelmesinin bir nedeni de budur. Okuduğumuz yazarların eserlerini de o yazarların yaşamlarını bilmiyorsak doğru değerlendiremeyiz. Onları doğru yorumlayıp yargılayamayız. Bize yazarların yaşamları, yaşam serüvenleri, salt merakımızı gidermek, dedikodu ilgimizi çekmek için gerekli değildir. Birçok okurlar için dedikodu duygusunu gidermek önde gelse bile, gerçek okurlara yazarların yaşamı, o yazarların eserlerini daha iyi anlamak için gereklidir. Bir yazarın neyi, neden, nasıl, o türlü yazıp da başka biçimde yazmadığını, ancak o yazarın yaşamını öğrendikten sonra daha iyi anlarız. Okurlar için böyle olunca eleştirmenler ve edebiyat tarihçileri için değerlendirecekleri bir eserin yazarının yaşamını bütün ayrıntılarıyla bilmek şarttır. Bir eseri doğru değerlendirmek için iki şey bilmek gereklidir. 1. Yazarının yaşamını, eseri yazdığı dönemdeki durumunu. 2. Yazarın yaşadığı ve özellikle o eserini yazdığı zamanki toplumun bütün durumlarını. İşte bu bakımdan bizim için yazarın eseri önemlidir. Onun yaşamı bizi ilgilendirmez yargısı kesinlikle yanlıştır. Çok kalın çizgiyle bir varsayımsal örnek vereyim. Geçmişte bir şair şöyle demiş: "Kapım herkese açıktır. İster Hristiyan, ister Müslüman, ister dinsiz, tanrısız, ister Musevi." Tek başına bu sözüne bakarak o şairin komünist olduğunu söyleyebiliriz. Ama şairin yaşamını öğrenip de bir edilgen, cinsel sapık olduğunu, bu yüzden herkese kapısının açık olduğunu, hiç değilse sapıklığını örtmek için hümanist görünmeye çalıştığını öğrenince, hem eserin yorumu hem şair için değer yargımız değişir. Rauf Mutluay, 1 Mayıs 1973 günkü Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Sabahattin Ali'ye değgin bir yazısında şöyle diyor: "Ama ölümünü öğrendiği günün anılarını ileten en yakın dostu Aziz Nesin, bu konuyla ilgili yazıları daha sonraya bırakıyor. En yakın geçmişte bile insan yalnızca kendisini hatırlayabilirken, söylenmesi gerekli olanları daha da sonraya atmayı zorlayan şeyler nedir bilemem. Benim bildiğim, hayatının olayları ne olursa olsun, Sabahattin Ali'nin eserinin görevini vaktinde yapmış olmasıdır. Mizacının özel tutumlarının, zaaflarının, eğer varsa kusurlarıyla hatalarının eserinden değer eksilteceğini sanmam da ondan. Sanat eseri, yaratıcısının insancıl küçüklüklerinin, kişiye özgü yanlışlıklarının hepsini bağışlatabilir de ondan. Hayatların zaafları eserlerin değerinden indirilmez. Zamana dayanan her sanat eseri yaratıcısının insan yanını gittikçe unutturur. Eserini yaşamıyla ispatlaması istenemez sanatçıdan." Örnekler: ünlü Türkçü yazarın ortaokuldaki başından geçen cinsel sapıklık olayını bilemezsek, onun neden Türkçü, ırkçı olduğunu tam anlayamayız. Ne yazık ki yazılmamış, bana arkadaşı söylemiştir. Ya da Kerim Sadi'nin Bursa sürgününde gece bana kapı açma işini sonradan nasıl doğru yorumladığım gibi. Değirmen, Dağlar ve Rüzgar kitabının Varlık Yayınları'ndaki Tahir Alangu'nun ön sözü ve bu ön söze Demir Özlü'nün Yeni Dergi'de Cevdet Kudret'in Varlık'ta verdiği cevaplar. Yeni Başlan'ın Sabahattin Ali özel sayısı, Yansıma Dergisi'nin Sabahattin özel sayısı, Tatarlı'nın iki cilt kitabı okunacak. Balmumcu askeri cezaevindeyken askeri mahkemeye polisten gelen raporda benim Sabahattin'le daha harp okulundayken tanıştığım, etkisinde kaldığım yazılıydı. Sinirlendim. "Yargıç polis raporudur," dedi. "Aldırmayın, boş verin," demek ister gibi. Not: Yaşar Nabi, Dost Mektuplar adlı kitabında Varlık Yayınları 1972, Sabahattin Ali'nin portresini şöyle çiziyor: "Bir çocuk saflığını yansıtan temiz ve güleç yüzü, genç yaşında ağarmış saçlarıyla sevimli bir halk çocuğuydu. Almanya'dan yarım kalmış öğrenimiyle birlikte bir takım taassuba kaçan materyalist düşünceler de getirmişti. Bu düşüncelerinin yazarlığı boyunca kendisine karşı uyandırdığı tepkilere rağmen yerleştiği en iyi mevkiler edineceği Ankara'da birçok milletvekillerinin, bakanların dostluk ve sempatisini kendisine kazandıracak kadar sokulgandı. Modern gerçekçi hikayeciliğimizin temelini atmada büyük emeği geçti Sabahattin Ali'nin. ideolojik saplantıları eserinin edebiyat değerine yeteri kadar önem vermesini engellemese ve hayatıyla birlikte eserinin de yarım kalmasına yol açmasaydı, aslında bıraktığının çok daha üstünde eser verebilirdi bize. Gene de bu kadarıyla hikaye sanatında Ömer Seyfettin'den daha ileri bir aşamanın temsilcisi. Not: Ölüler son öldükleri görünümleri ve değerleriyle kalırlar sağların belleklerinde. Ölmek sağ kalanların gözünde artık azalmaz, değerini yitirmez, neyse odur. Yalnız Sabahattin Ali bu kanıma ters düştü. Ölümünden sonra zaman geçtikçe sanki ölümünden sonra da yaşıyormuş gibi oldu, gözümde değeri azaldı. Benim gözümde gittikçe azalan Sabahattin'in sanatçı değeri değil, kişilik değeridir. Ölümünden sonra ona değgin duyduklarım, özellikle benim için söyledikleri dedikodular beni hep şaşırtmış, düş kırıklığına doğru itmiştir. Yirmi üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 342.